Sevgili dinleyenler, 23 Ocak Pazartesi sabahından herkese günaydın. Bir Aposto 6.30 bülteniyle daha birlikteyiz. Ben Canur, herkese iyi bir hafta diliyorum. Bugünün bülteni QNB Finansbank'la birlikte ulaşıyor. QNB Finansbank, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetleri çerçevesinde yatırımcılara sunduğu sermaye piyasası araçlarına QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksini ekledi. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi borçları, prim borçları ve idari para cezaları için geniş çaplı yapılandırma paketi hazırlıyor. Paketin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, TCMB rezervlerinde kaydedilen artışın sürdürülebilir olmadığını, seçim öncesi uygulanan genişletici maliye politikaları, yüksek döviz talebi ve cari açığın döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturacağını ifade etti. Fitch ayrıca swap harici net rezervlerin -57 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bankaların yabancı para zorunlu karşılıkları üzerine TCMB'de tutacağı dövizlere yıllık %4,5 oranında faiz ödemesi yapacağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Brüt Dış Borç Stoğu'nun 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 4 trilyon 33 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Borç stoğunun 1,39 trilyon liralık kısmının Türk lirası, 2,64 trilyon liralık kısmının ise döviz cinsinden olduğu belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu, yurtdışı üretici fiyat endeksinin Aralık ayında aylık bazda %2,7 artışla yıllık bazda %49,9 seviyesine gerilediğini duyurdu. Endekse Kasım ayı verisi yıllık bazda %83,6 artış şeklindeydi. TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinin Kasım ayında aylık bazda %2,3 artışla yıllık bazda %121,4 seviyesine gerilediğini açıkladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin temerrüde düşmesi halinde küresel bir mali kriz yaşanacağını ve doların rezerv para birimi rolünün kesinlikle baltalanacağını söyledi. İş Dünyası. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre Türkiye'de kurulan toplam şirket sayısı 2022'de bir önceki yıla kıyasla %27,8 artarak 109.695'ten 140.229'a yükseldi. Kapanan şirket sayısı ise 2022'de yıllık bazda %42,8 artışla 16.222'den 23.170'e ulaştı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 1,1 milyar liralık yatırımla Defacto'nun azınlık hisselerini satın aldı. Şirketin bu anlaşmayla yatırımlarını artırarak yurtdışı pazarlardan elde ettiği ciroyu yükseltmeyi hedeflediği aktarıldı. Alphabet, küresel iş gücünün yaklaşık %6'sına denk gelen 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirketin CEO'su Sundar Pichai, Google çalışanlarına gönderdiği e-postada şirketi bu noktaya getiren kararların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, işten çıkarmaların küresel çapta gerçekleştirileceğini ekledi. General Motors ve LG Energy Solution'ın ABD'de 4. bir batarya hücresi tesisi kurma planlarını süresiz olarak rafa kaldırdığı bildirildi. Politika. İsveç'te aşırı sağcı Strem Kurs Partisi'nin kurucusu Rasmus Paludan, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Reuters'ın konuya ilişkin haberinde, bu eylem İsveç'in NATO'ya girmesi için Ankara'nın desteğine ihtiyaç duyduğu bir dönemde tansiyonu çok keskin bir şekilde arttırdı ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesine ilişkin, "Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter. Söz milletin olacak." açıklamasında bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de seçim tarihine ilişkin, "14 Mayıs günü hep birlikte yeter, söz milletin diyebileceğimiz mukaddes bir gün olacak." açıklamasında bulundu. Deutsche Welle'nin haberine göre Avrupa Birliği'ne yapılan iltica başvuruları bir önceki yıla göre %46,5 artarak 2022'de 924 bine ulaştı. 226.467 iltica başvurusuyla Almanya ilk sırada yer alırken ülkeyi Fransa ve İspanya takip etti. Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan ülkeler arasında ilk iki sırada Suriye ve Afganistan vatandaşları yer aldı. 25.054 başvuruyla Türkiye üçüncü oldu. Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifası ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda polisin protestoculara ateş açması sonucunda 11 Aralık'tan bu yana 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin politikalarına ve yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yeni yasa teklifine tepki gösteren on binlerce kişi başkent Tel Aviv'de hükümeti protesto etti. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, eski başkan Jair Bolsonaro destekçilerinin hükümet binalarına yaptığı baskına destek verdiği şüphesiyle Genelkurmay Başkanı Julio César de Arruda'yı görevinden aldı. Teknoloji ve Startup. Kripto firması Genesis'in kredi verme birimi Genesis Global Capital'ın en az 3,4 milyar borçla iflas başvurusunda bulunduğu açıklandı. Genesis, FTX'in iflasıyla kripto sektöründe yaşanan dalgalanmanın ardından 16 Kasım'da müşteri itfalarını dondurmuştu. FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın büyük bir kısmı Robinhood hissesi olmak üzere yaklaşık 700 milyon dolar değerinde varlığına federal savcılar tarafından el konuldu. Elon Musk, Twitter'da çok fazla reklam olduğunu ve bu konuya ilişkin değişikliklerin yolda olduğunu söyleyerek daha pahalı, sıfır reklamlı yeni bir Twitter Blue aboneliği getireceğini duyurdu. Ayrıca Twitter'ın geliştirici kuralları üçüncü taraf istemcileri yasaklayacak şekilde güncellendi. The New York Times, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yakaladığı başarının ardından Google'ın alarma geçtiğini ve bu yıl tanıtılmak üzere kendi arama sohbet robotu da dahil 20'den fazla yapay zeka tabanlı ürün piyasaya sürmek için çalışmalara başladığını bildirdi. Spor. Avustralya Açık'ın 7. gününde öne çıkan maçlar. Stefanos Tsitsipas, Yannick Sinner'i 3-2 yenerek slamlerde 6. kez çeyrek finale yükseldi. Jiří Lehečka, Felix Auger-Aliassime'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Jessica Pegula, Barbara Krejcikova'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sebastian Korda, Hubert Hurkacz'ı 3-2 yenerek Grand Slam'lerde ilk çeyrek finaline yükseldi. Yelena Ostapenko, Coco Gauff'u 2-0 yendi. Iga Świątek'i 2-0'la geçen Elena Rybakina çeyrek finale yükseldi. Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takımı, İspanya'da gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası finalinde rakibi Fransa'yı 45-37 yenerek dünya şampiyonu oldu. Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen V40 Tallinn turnuvasında rakibi Victoria Kuzmova'yı 2-1 yenerek kariyerinin en üst seviye şampiyonluğuna ulaştı. Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 93-87, Büyükçekmece Basketbol Tofaş'ı 94-81, Anadolu Efes Galatasaray Nefi 80-70, Fruity Extra Bursa Spor, Gaziantep Basketbolu 85-82 mağlup etti. Günün Hikayesi. Sevgili Abdullah Esin sizler için kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs 2023'ü işaret etmesiyle seçimlere 4 aydan az bir zaman kaldı. Türkiye yakın tarihinin en önemli seçimleri için gün sayarken uluslararası medya kuruluşları da ard arda Türkiye seçimlerine dair analizler yayınlamaya başladı. Hiç şüphesiz bunlar arasında en dikkat çekeni başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun olmak üzere birçok siyasetçi ve bürokrat tarafından tepki toplayan The Economist dergisinin "Turkey could be on the brink of dictatorship" yani Türkiye diktatörlüğün eşinde olabilir başlıklı özel haberiydi. Buna ek olarak Bloomberg, Wall Street Journal ve Washington Post gibi uluslararası tanınırlığı olan büyük gazete ve medya kuruluşları da 2023 seçimlerine dair analizler yayınladı. Makaleler ve anlattıkları Aposto Gündem'de sizleri bekliyor. ...23 Ocak Pazartesi sabahında Aposto 6.30 bültenini dinlediniz. Bugünün bülteni QNB Finansbank'la birlikte ulaştı ve ben Çağnur, herkese iyi bir hafta diliyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.